bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sultan Hamit Düşerken Nahit Sırrı Örik Oğlak Yayın Evi 1. Baskı Nisan 1999 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Nahit Sırrı Örik'in tutumu 2. Meşrutiyet'ten İttihat ve Terakki'den Sultan Hamit'ten söz açan öteki romancıların tutumlarına hiç mi hiç benzemiyor. İttihat ve Terakki'nin zorbalığına karşı çıkıyorlardı o romancılar. Ama hiçbirinin aklından 31 Mart'ı sevimli göstermek ya da Sultan Hamit'i tutmak geçmiyordu. Oysa Nahit Sırrı Örik'in gönlü de kafası da Sultan Hamit'ten yana. Ne var ki Balzac'ın kralcı oluşu toplumsal gerçekliği nesnel gelişmesi içinde vermesine nasıl engel olmamışsa Nahit Sırrı'nın Sultan Hamit'ten yana olması da toplumumuzun belirli bir tarihsel kesitini bütün gerçekliğiyle yansıtmasına engel olmamış. Fethi Naci. Nahit Sırrı Örik, statik kuralları belirlenmiş somut bir tarihsel dönemden dinamik ve sürekli olarak değişen somut bir tarihsel döneme geçişi nimetin, somut, bireysel tarihiyle temellendirir. İki meşrutiyet arası dönemde sıradan, alelade ve herhangi bir paşa kızı olan Nimet, bu devingen somut tarih içinde akıl almaz ölçüde tutkulu ve hırslı. Kocasını Abdülhamit'ten sadrazamlık istemeye sevk edecek kadar. Bir Balzac ya da Dostoyevski tipine dönüştürür. Hilmi Yavuz. Türk edebiyatında klasik roman var mı tartışmalarına kesin yanıt. Sultan Hamit Düşerken Oğlak Klasikleri dizisinde yayınlanıyor. 1. Sultan Hamit elinde tutmakta devam etmiş olduğu telgrafı bir kere daha dudaklarında pek acı bir tebessümle okudu. Sonra aynı acı tebessüm dudaklarında kaldığı halde biraz gerisinde fakat Tahsin Paşa'ya nispetle çok daha yakında duran İzzet Paşa'ya dert yandı. Bazen insanın basireti ne kadar bağlanıyor, karısı biraderin azatlılarındandır diyerek Van'a kendisini vali tayin etmeyi mahsurlu gördüm, iradesini vermedim. Fakat payitaht yolu üzerinde bulunan Serez'de mutasarrıf bıraktım. Herif vali yapılmayışının intikamını mükemmel surette alıyor. Şamlı İzzet Paşa yutkundu, lakin bir şey söylememeyi tercih etti. Zaten de 2. Abdülhamit sözünü bitirmemiş, ancak bir lahza sustuktan sonra konuşmakta devam etmişti. Biraderin bir cariyesi bir gümrük katibine varınca endişeye düşüyoruz ama bir adamını İstanbul'u tehdit edecek bir mevkide mutasarrıf olarak bırakmışız. Telgraf kati bir eda ile meydan okuyor. 24 saat içinde kanuni esasi iade olunmazsa Reşat Efendi'ye biat edileceğini pervasız bildiriyor. Böyle nazik bir anda tahta çıkarmayı düşündükleri adamın ne biçare bir mahluk olduğunu bilseler, ben onu serbest bırakmadığım, adeta mahpus gibi yaşattığım için kendisinden korktuğumu sanıyorlar. Bu bir bakıma pek doğru. Evet, ben biraderlerden daima korktum. Bu korku ile de kendisini dört duvar içine kapadım. Çünkü onu serbest bıraksaydım öyle bir halt edebilir, ortalığı öyle karıştırıp berbat edebilirdi ki sonra ben de düzeltemezdim. Bir şey söylemiyorsun İzzet Paşa. Fakat söyletmeden devam etti. Bütün felaket Şemsi Paşa'nın katliyle başladı. Tatar çok kıymetli zamanlar kaybetti. Sonra da sersem gibi yatağında sırtında gecelik entarisiyle ele geçti. Bu kadar tedbirsizliğe, gaflete akıl sır erdiremiyorum. Herkesin beni suizanla itham ettiğini bilirim. Fakat hatırıma gayri ihtiyari gelen şey, geçen gün müşir ettiğim bu Osman Paşa adlı herifin hainlerle birlik oluşudur. Baksana, kendisini manastırdan kılına hata gelmemek şartıyla alıp götürmüşler. Sultan Hamit bütün bu sözleri elleri arkasında, omuzları çökük, odanın içinde gidip gelerek, gözlerini de yerden kaldırmaksızın, adeta kendi kendine hasbihal eden bir insan edasıyla söylemişti. İkinci katip, mabeyinci ve padişahın reisliği altındaki türlü meclisin birinci asası İzzet Paşa, şu birkaç gün içinde Şevket'le 10 yıl ihtiyarladı diye düşündü ve kendisine biraz dikkatle baktı. Yollayacağım kuvvetlerin sadakatinden artık şüphe ediyorum. İkinci fırkadan asker ayırıp göndersem bile ifsad etmeyeceklerinden emin değilim. Hem Rumeli'nin dört tarafı düşmanla sarılıyken İslam'ı, Türk'ü birbirine nasıl kırdırayım? Evet, 93 Harbi'nden sonra Arnavutluk'ta çıkan muhtariyet hareketini bastırmadan önce bir müddet hoş gördümdü. Ama bu seferki fesat biraz daha yayıldı mı Çatalca'ya varacak, Edirne yolunu kesecek. Sonra istenen şeyi bütün memlekete şamil, bütün memleketin nizamını alt üst edecek mahiyette. Karşı durmak, seli durdurmak lazım. Fakat ya temkil hareketi esnasında Bulgar tecavüz ederse? Devletler birer bahane ile bir takım şeyler istemeye, müdahalelerde bulunmaya kalkarlarsa? Hünkâr nihayetsiz bir yorgunluk içinde koltuğa oturdu. Daha fazla konuşmaya birden takati kalmamış gibiydi. Pencereden uzaklara baktı. İstanbul ve Üsküdar tamamıyla ışıksız uyuyorlardı. Bununla beraber yaz gecelerinde pek erken gelen sabahın yaklaştığına hükmolunabilirdi. Gecenin karanlığı hissedilir derecede hafiflemişti. Sultanahmet uzak olmayan bir yerde vaziyeti tetkike, hal çarelerini bulmaya memur ettiği vezirlerini, müşirlerini, vükelasını hatırladı ve "Saatler saati toplu haldeler, hala iyi kötü bir şey arz edemediler," diye söylendi. Onların çoğunun da Rum elindeki hareketi etraflı şekilde bilmezken çağrıldıklarını ve uzun saatlerden beri kendilerine uçsuz bucaksız muhaberelerin suretleri okutulmuş olduğunu, vaktin bu suretle geçtiğini düşünmüyordu. Arap İzzet Paşa biraz yaklaştı, eğildi ve "Ferman buyurulursa bir hikaye arz etmek istiyorum," dedi. Abdülhamit hafifçe başını sallamak suretiyle müsaade etti. İçinden de "İzzet Paşa'nın hikayesi boldur," diye düşündü. Şevketli pederinizin defteri Hakani memurlarından ve zat-ı şahanelerine daha şehzadeliklerinden intisap eylemiş Hayri Efendi isminde bir bendeleri varmış. Malumu Hümayunları olduğu veçile cennet mekanın culuslarından bir müddet sonra Büyük Reşit Paşa Londra'dan gelmiş ve devlet için Tanzimat-ı Hayriye'yi kabulden başka bir çare olmadığını Abdülmecit Han Hazretlerine katı bir lisan ile temin etmişti. İstiklallerini tahdit eden Tanzimat-ı Hayriye'yi kabulde mütereddit bulunan pederi Hümayunları Hayri Efendi ile istişareye tenezzül buyurmuşlar. Hayri Efendi, "Bugünkü vaziyetin mehalikinden kurtulmak ve Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın tecavüzünden devleti siyanet için yegane çare, madem ki Tanzimat-ı Hayriye'yi ilan etmekmiş, Efendimiz bunu kabul buyursunlar. Mısır gailesi bertaraf edildikten ve her şey yoluna girdikten sonra ahkamını tatbik ettirip ettirmemek yedi iktidarı mülükhanelerindedir," demiş. "Bugün kulunuz da zat-ı şahanelerinin bir hayri efendisi olarak arz ediyorum. Madem ki Rum elindeki vaziyet ziyadesiyle naziktir ve mukavemet pek azim tehlikeler, fevkalade vahim ihtimaller arz etmektedir, kanun-u esasinin meriyeti hakkında derhal irade-i hümayunları şeref sadır olur. Bu sayede mevcut galeyan sükun bularak işler düzeldikten sonra da arzu ve tensip buyurulacak yoldan gidilir." Sultanahmet başını önüne eğmiş olduğu halde düşünüyordu. Bu fikri pek de beğenmiş değildi. Tanzimat-ı Hayriye'yi kabul ettikten sonra babası verdiğini bir daha geri alamamış, Babali'ye kaptırdığı kudret ve istiklali istirdat edememişti. Sonra da kanun-u esasının iadesiyle başlayacak yeni devrin ne biçim karışıklıklara yol açacağı meçhuldü. 93'te felaketler ve zorluklar birbirini takip edince meclisi derhal dağıtmış, Büyük Fransa ihtilalinin kral kellesi koparan mebusları gibi konuşmaya yeltenenleri çil yavrusu gibi dağıtmıştı. Fakat o zaman yaşı 35'e varmamış olan bir genç adamdı. Şimdi ise 32 senelik bir saltanatın binbir gailesi ve bu en son yıllarda geçirdiği ağır hastalığın tesiri yüzünden kendisini çok yorulmuş, yıpranmış, çökmüş hissediyordu. Artık o eski insan, kendisine kaydı hayat şartıyla sadrazam olmuş sanan müteazzım Mithat Paşa'yı ellerini hiç kanatmaksızın ince bir cam bardak gibi kırıveren kudretli ve celalli padişah değildi. Yavaşça başını sallıyor, ağzından hiçbir ses çıkmadığı halde bıyık ve sakalının boyalı kılları arasında dudakları kımıldıyordu. Hayır, İzzet Paşa'nın reyini, teklifini hiç beğenmemişti. Bu en kötü ihtimallere kapı açan bir rey ve mütalaa idi. Bununla beraber yapılabilecek başka bir şey de hatırına gelmiyordu. Hiç, hiç gelmiyordu. Çaresizdi. Yine İzzet'in gösterdiği yolda yürümek icap edecekti. Daha fazla beklemeye de zaman yoktu. Hareket Makedonya'da kalmıyor, ilerliyor, yaklaşıyordu. İşte Serez'den veliahta biatle tehdit eden telgraf gelmişti. İzzet Paşa hep el pençe divan durma vaziyetinde idi ve hünkârın zihninde bir karara varmak üzere bulunduğunu anlamış, bekliyordu. İkinci Abdülhamit'in öbür tarafında tamamen geride ve kapıya yakın bir yerde bekleyen başkatip Tahsin Paşa ise bir put gibi sessiz ve hareketsiz duruyor, halinden herhangi bir teessüre düşmüş olup olmadığı da, rakibinin ileri sürdüğü fikri beğenip beğenmediği de hiç sezilmiyordu. Sultan Abdülhamit ayağa kalktı ve şimdi tamamen değişmiş, pek vakur ve kati bir sesle başını dikleştirerek ve omuzlarındaki çöküklüğü kabil olduğu kadar düzelterek saltanatının son yıllarında bütün memleketin en nüfuzlu adamı mevkiine yükselttiği İzzet Paşa'ya emretti. Meclis-i Vükelâ'ya giderek paşalara bildirin ki kanun-ı esasiyi bidayet-i cülusunda ben kabul ve ilan ettim. Tatbikinde görülen müşkülattan dolayı ahkamımın icrası bir müddet geri bırakılmıştı. Fakat Cenab-ı Hakk'a şükür ve hamdolsun, marifin terakkisi için sarf ettiğim gayretler sayesinde milletin seviyesinde bugün hasıl olmuş bulunan terakki ve inkişaf mezkûr kanunun yeniden tatbikini mümkün kılıyor. Keyfiyet geciktirildiği takdirde kan dökülmesi ihtimali de mevcut bulunduğuna göre kanun-ı esasinin meriyet mevkiine yeniden girdiği en münasip şekilde ilan edilsin. Yani vilayetlere ve müstakil sancaklara mebus intihabatına başlanmak üzere derhal hazırlıklara girişilmesi emrolunsun. Serez'den Manastır'a kadar Rum elindeki Galeyan mıntıkasına da keyfiyet ayrıca tebliğ edilsin. Ahmet İzzet Paşa yerle bir temenni ederek odadan çıkarken Sultanahmet arkasından baktı. Kendisine her şey haber verilen, hatta o haber verilen şeyleri haber verenlerden evvel ve bilinmez nasıl öğrenmiş bulunan padişah, Franklerce küçük sultan denen bu Şamlı vezire karşı halkın ne kadar büyük ve korkunç bir kin beslediğini, kendisinden yarın onun kellesini bile isteyebileceklerini düşündü. Hayri efendilik sana yakında kim bilir ne pahalıya mal olacaktır biçare adam diye pek yavaşça mırıldandı. Sonra başını öbür tarafa çevirdi ve ilk defa olarak başkatibe baktı. Hep put gibi sessiz ve hareketsiz Tahsin Paşa Emri Hümayun'u beklemekteydi. Sade şimdi rengi sararmış bulunuyordu. Hünkâr ona, "Paşa siz de dairenize gidiniz ve heyetçe verilecek karar üzerine yazılacak iradeler için lazım gelen tertibatı alınız." dedi. Tahsin Paşa hiçbir şey söylemeye cesaret etmeksizin temenni ederek kapıya doğru geri gitti ve son bir temenni ile odadan çıktı. Yalnız kalınca 2. Abdülhamit nefsini birden pek yorgun, adeta kımıldanamayacak kadar yorgun hissetti. Başını bir an koltuğun arkasına dayayarak ve gözlerini kapayarak bu feci yorgunluğu gidermeye çalıştı. 2. Koyu yeşil çuhalı uzun masanın başında sessiz, üzüntüden, heyecan ve bilhassa uykusuzluktan bitkin, dördü müşir ve onu vezir olmak üzere 14 paşa, 2. katip ve kurenadan İzzet Paşa'nın huzurdan dönmesini bekliyorlardı. Gümüş şamdanlarda mumların alevi yükseliyordu. Sigara dumanları havayı o kadar boğucu bir hale getirmişti ki, küçük ve şapur çelebi lakaplarını taşıyan Sadrazam Sait Paşa etrafına göz gezdirerek, "Bir pencerenin bir nebze açılmasına ruhsat buyurulur mu?" diye sordu. Aksakallı ve yumuşak kırmızı fesli birkaç başın hürmetle eğilmesi üzerine de ortada mütemadiyen dolaşan ve sigara tablolarını dökerek paşaların durmadan emrettikleri şekerli veya sade kahveleri getiren hafiye olmaları pek muhtemel, hatta muhakkak hademelerden birine bir pencere açtırdı. Fakat yeşil çuhalı büyük masa etrafında ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en nazik bir saatinde pek ağır bir kararın mesuliyetini yüklenmek üzere toplanmış bulunan bu heyet, çoğu 70'lik, 3'ü 4'ü de 80'lik kimselerden mürekkepti. Dahiliye nazırı Memduh Paşa'nın kumral saç ve sakalı boya olduğuna göre de içlerinden ancak biri, Maliye nazırı Ziya Paşa henüz ağarmamış bir sakala sahipti. İhtiyar vezir ve müşirler Temmuz sabahına doğru yüksek yıldız tepesinde esen rüzgardan vücutlarının ürperdiğini hissetmekte gecikmediler. Esbak Maliye ve sabık Evkaf Nazırı olup pek yaşlandı ve ağır bir hastalıktan dolayı ziyadesiyle mecalsiz düştüğü için 2,5 yıl evvel Meclis-i Hası Vükelaya memur edilerek bir nezaret yükünden kurtarılan, buna da o gün bugün içten içe matem eden Mehmet Şahabettin Paşa, tam 40 sene evvel ta Sultan Aziz zamanında vükelalığa yükselişin verdiği bir kuvvetle müdahale etti. 7. defa sadarete gelmiş bulunsa da mektupçu mazulü olduğu zamanları hatırladığı bu küçük Sait Paşa'ya "Acaba havanın tazelenmesi kafi görülmez mi? Camın kapatılması hususunda emri fahimanelerini niyaz ediyorum." dedi. Pencereyi kapattırmak hususunda sadrazam pek nazik bir telaş gösterdi. Kaldı ki zindeliğini ispat etmek fırsatını elde etmenin hazzı ve iftiharı içinde pencereyi açtırışına pişman olmamış, bacaklarındaki şiddetli siyatiğin gece sonu havasıyla hemen varlığını ihtar edişinden telaşa düşmemiş değildi. Pencere kapandıktan sonra aynı hareketsizlik ve bekleme devam etti. Paşaların içinde yanlarındakilerle fısıldaşanlar bulunduğu gibi sessiz ve hareketsiz kalanlar da vardı. Bir ikisi de tamamıyla uykusuz geçmiş bir gece sabaha varırken uyukluyordu. Birden sessizce açılmış bir kapının aralığından Arap İzzet Paşa göründü ve süzülür gibi içeri girdi. O hiç yorgun değildi ve yassı burunlu, küçük ve esmer yüzünün yegane cazibesini teşkil eden iri siyah gözleri parıl parıl yanarak herkesin halini bir lahza içinde muayene, tespit etti. Sonra tez ve pek sessiz adımlarla ilerleyerek huzura çağrılmadan masada işgal etmiş bulunduğu yere vardı. Bu yerin iki tarafındaki koltuklarda oturan paşalar, Ticaret ve Nafıa Nazırı Mustafa Zihni Paşa ile Marif Nazırı Haşim Paşa kendisini yine eski yerine geçecek sandılar ve ayağa kalkacak gibi bir harekette bulundular. Fakat İzzet Paşa oturmadı. İki elini boş koltuğunun üzerine dayayarak ve padişahın adeta bir nutuk şeklinde söylediği sözleri nedense hülasa ederek, "Şevket Meab Efendimiz, Kanun-i Esasi'nin tekrar tatbik mevkiine konmasını, mebus intihabına başlanmak üzere bütün velayatı şahane ile müstakil mutasarrıflıklara tebligat icrasını ve keyfiyetin tekmil 3. Ordu Havzası'yla Serez mıntıkasına ayrıca tebliğini ferman buyurdular. Tabii gazetelerde bunu bir tebliğ resmi ile ilan ederler," dedi. O zaman 14 paşa, büyük, hudutsuz bir hayret içinde İzzet Paşa'nın, sonra da birbirlerinin yüzüne baktılar. Sultanahmet'in bu kadar çabuk ve bu kadar kolaylıkla mukavemetten vazgeçirileceğine, silahlarının teslim alınacağına hiçbiri ihtimal vermemişti. Sadrazam Sait Paşa o sırada yanında bulunan Dahiliye Nazırı Memduh Paşa'ya yavaşça eğildi. "Efendim, bu ne kadar istical," diye mırıldandı. 13 senedir adliye ve mezahip nazırı olup 30 yıl kadar önce 2 ay başvekillik etmiş, ikinci oğlunun damatlığından dolayı da Sultanahmet'le arasında kan bağı vücuda gelmiş bulunan Abdurrahman Nurettin Paşa başını biraz eğmişti. Neşeliye benzemeyen düşüncelere dalmış görünüyordu. Ta Ali Paşa zamanında vükelalığa yükselmiş olup bütün heyetin en yaşlısı ve nazırlıkta kıdemlisi bulunan Mehmet Şahabettin Paşa'nın uğradığı heyecanı ise damarlı, kıllı, kuru ve iri ellerine birden gelen şiddetli bir titreme haber verdi. Rum elinden yollanmış telgraflar saatlerden beri okundukça hayretini ve hiddetini Frenkçe kelimelerle bildirmiş olan Tophane Müşiri, askeri mektepler nazırı ve yaveri Ekrem Zeki Paşa'ya gelince yüksek omuzlarını kaldırdı ve "Olur şey değil," diyecek yerde bu sefer de "Pas possible," diye söylendi. Şaşkınlıktan en çabuk sıyrılanlar Sadrazam Sait ile pek eski rakibi olup 2 gün önce Vükela Meclisi memurluğu ile ve kendisiyle birlikte hükümete dönen Kamil Paşalar oldular. Sadrazam masanın ta ucunda paşalar gibi koltuğa dayanmaksızın yaşının müsaade ettiği nispetle dik ve söze hiç karışmadan elleri kavuşmuş oturan Ahmetci Ziya Bey'e hitap ederek "Beyefendi, şu halde Hakipayi Şahane'ye arz edilecek olan mazbatayı lütfen tahrire hazırlanınız," dedi. Sonra siyah parlak gözlerini bütün masadakiler üzerinde dolaştırarak "Meclis-i Vükela mazbatasını Ahmetci Beyefendi'ye dikte ettirmekliğimi paşalar hazeratı tasvip buyururlar ümidindeyim," sözlerini bir sual edasıyla, fakat kararı da içinde bildiren bir sual edasıyla söyledi. pek de gençliğinde öğrenmemiş olduğu ve koyu bir Erzurum şivesiyle ağır ağır söylediği Fransızcanın bir takım kelimelerini her münasebetle kendi diline katmak ve sık sık kullanmak Sait Paşa'nın adetiydi. Birkaç paşa içlerinden, "Şapur Çelebi böyle bir anda bile malumat satmayı, lügat paralamayı elden bırakmıyor," diye düşündüler ve aza içinde garba ait bilgisi kıt, kendisi de biraz saf olan Marifi Umumiye Nazırı Mustafa Haşim Paşa, sağında oturan ve bankerlerle su gibi Fransızca konuştuğu malumu bulunan Maliye Nazırı Mehmet Ziya Paşa'ya eğildi. "Dikte ettirmek, hükmümde hata etmiyorsam söyleyip yazdırmak demek olacak," diye sordu. Tasdik makamında Ziya Paşa hafifçe başını eğdi. Lakin tam aynı esnada hiç hatıra gelmez bir şey, padişahın karar ve iradesi kadar tahminlere sığmaz bir şey oldu. Ziya Paşa'nın üst tarafında oturan, uzun zamanlardan beri vükelalıktan uzak bırakılıp rüsumat eminliği, valilik, divan-ı muhasebat reisliği gibi hizmetlerde kullanılmışken, 2 yıl kadar evvel Süleymaniyeli Sait Paşa'nın ölümü üzerine, onun yerine Şurayı Devlet Reisliğine gelen Hasan Fehmi Paşa, 93 devri mebusan meclisinin reisliği hatırasıyla tazelenip canlanan bir hürriyetperverlik nümayişine girişi verdi. Koyu bir Karadeniz şivesiyle,